أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 674. hadis. لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي جُحْرِ فَأْرَةٍ لَقَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ ف۪يهِ مَنْ يُؤْذ۪يهِ Allahu Ekber. Mümin, bir fare deliğine de girse, Allah, ona eziyet edecek birini yanına gönderir. Yani, bu bir imtihan ortamıdır. Dünya hayatında imtihan vardır ve imtihan soruları kişi neredeyse onu mutlaka bulur. Teslim olmaktan başka çare yok. Kader diye itiraz eden, feryad-ı figan edenlerin de dertleri bu sanki. Teslim olamamak. Kendileri bilir. Çatlayıp patlasalar, mum olup eriseler, ne olursa olsun, Allah onları ne ile imtihan edecekse öyle imtihan ediyor. Bakın, soruları belirleme yetkisi Allah'ın demektir, kadere iman. O sorular karşısında kişi özgür iradesiyle mi, hayır, imanıyla, teslimiyetiyle cevap verecek, amel edecektir. İşte bu imtihandır ve bunun sonunda insanlar ya sa'id ya şakî olacaklar. Bunu da Allah baştan bilir. Şöyle bir kadınla, böyle bir anneyle, böyle bir hanımla, böyle bir kızla, böyle bir kız kardeşle, şöyle bir hala ve teyzeyle imtihan olmak, bunu belirleyecek Allah'tır. Gözün renginden, boyun bosun şekline, tahsis edilen tüm yiyecek içeceklerden giyeceklere varıncaya kadar imtihan sorusu olarak ne belirleniyorsa bunu belirleme yetkisi Allah'ın ve o soruyu, o imtihan ortamını kula ulaştırmak da Allah'ın yasası, yazgıdır bunun adı. Hatta bu hadisten öğrendiğimiz kadarıyla mümin bir fare deliğinde bile olsa nasıl mı olur? Hani düşünün, en imkansız bir ortamda buna rağmen ona eziyet verecek şey varsa, o bundan kaçmak için oraya saklanmışsa, onu o orada bulacaktır. Hani anlatılır, adam rüyasında kızının ya da ciğerparesinin bir yılan tarafından sokulacağı haberini almıştır. Kolları sıvar, işe koyulur. Denizin ortasında bir kale ya da benzer bir kule yapar. Oraya koyar kızını, yılan sokmasın diye, beklesin. Sanki yılana gönderiyor demektir. Onu sokacak yılan zaten sadece orada sokacaktır. Sanki müşteriye mal ya da sanki adama göre hal hazır edilmiştir. O da orada onu sokar ve ölür. Benzer örnekler bilirsiniz, siz de duymuşsunuzdur. Halk arasında dilden dile dolaşan hikayeler zannedersiniz, öyle mi? Olsun, sen öyle zannede dur. Peki ama kim, ne zaman, nerede kaybettiği ya da kazandığı konusunda tek söz sahibidir de, Allah onu ona ulaştıracaksa, o onu bulmuyor mu zaten? Süleyman aleyhisselam döneminde bir adam, çarşı pazarda dolaşırken birisi ona dik dik bakmış. Hem çok korkunç bir bakış. Adam titremiş, korkmuş, ürkmüş. Zoruna gitmiş. Gelmiş Süleyman aleyhisselama. Ey Allah'ın peygamberi, ne olur yalvarırım sana, şu hazırlanan Hindistan'a gidecek gemiye bana da izin ver de ben de gideyim. Hayrola der. Bir adam gördüm, bana çok kötü bakıyordu. Korktum, kaçmam gerekiyor, o adamın düşmanca bakışlarından kurtulmam gerekiyor diyordu. İzin vermişti Süleyman aleyhisselam da. Derken, hani Allah'ın elçileri birbirlerini daha yakın sayar ve sever, bilir, tanırlar ya, uğramış Süleyman aleyhisselamın yanına Azrail aleyhisselam. Hemen soru vermiş, Demiş neden Allah'ın kullarından bir kul korkutmuşsun onu çarşı pazarda gezerken koşarak bana geldi böyle böyle dedi. O da demiş ki şaşırdım doğrusu. Allahu Teala onun canını benim Hindistan'da almamı istemişti. Ama o adam buradaydı. Bu neyin nesi diye baktım sadece değilse korkutmak değildi maksadım deyince o da gönderiyorum. Orada alırsın canını demiş herhalde. Ne dersiniz? Hep öyle olmaz mı? Siz, sizin başınıza gelecek şeyleri engellemek için kendinize bir fare deliği bulsanız, girseniz ve kapılar üstüne kapılar kitleseniz, o başınıza gelecek şeyden kurtulacaksınız öyle mi? Hani kimi insanlar vardır, öldükten sonra başına gelecek şeylerden kurtulmak için ya cesedini yaktırtmak, ya mumyalatmak, ya paramparça etmek, ya tonlarca ağırlığın altına koymak isterler. Yani yeniden dirilme olmasın, hadi insanlar dirilirse bile bu kaybolsun için galiba, beklesinler. Çünkü Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Kudai'nin tespitine göre, yani Müsned-i Şihab'da bu baskıda 674. hadise göre diyor ki, لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي جُحْرِ فَأْرَةٍ لَقَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ ف۪يهِ مَنْ يُؤْذ۪ي Mü'min bir fare deliğine de girse, Allah ona eziyet edecek birini yanına gönderir. Tersi de doğru mu? Hadiste denilmese de evet öyle inanıyoruz. Yani, müminin eğer bir kârı edineceği, sahip olacağı bir yararı varsa, dünya birleşse, onun önüne geçemeyecek o kâr, o güzellik, o fayda, o mümini bulacaktır. Böyle inanıyoruz. Hadid suresinde konunun şöyle anlatıldığını hatırlıyorduk. Ma esabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min kabli en nebraeha. İnne zâlike alallâhi yesîr. Başınıza bir şeyler gelebilir. Kendinizden, içinizden, birbirinizden, arzdan ya da semadan, nereden gelirse gelsin, eğer başınıza bir şey gelecek, bir isabet, bir musibet söz konusuysa, o mutlaka gerçekleşir. Bu bir yazgı, bir yasa olarak belirlenmiştir. Kesinlikle o mutlaka gerçekleşecektir ve bu Allah için çok kolaydır. Peki ama öyleyse bize ne hayattan demeyin, çünkü o başınıza gelen şey, eğer verilen türde bir şeyse şımarmayın, alınan türde bir şeyse kahrolmayın, ümidinizi yitirmeyin diyor da ayet. Tekrar bakarsınız. 675 لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاِنْ Allah katında eğer dünyanın bir sivrisinek kanadı ağırlığınca değeri olsaydı kâfire ondan bir damla su vermezdi. Estağfirullah. Bize göre de dünyanın aman Allah'ım ne kadar değeri var zannediyormuşuz. Neden Allah gibi, Allah'a dayalı, Allah'tan öğrenip onun dediğine uygun düşünmüyoruz ki? Ne anlamı varmış ki düşünsenize? Allah'ın katında eğer Allah'a göre dünyanın bir sivrisinek kanadı ağırlığınca değeri olsaydı, tabiri anlıyorsunuz değil mi? Ne demek? Bir sivrisineğin kanadı ağırlığınca dünyanın içindekilerin, malının, mülkünün, saltanatının, dünyalıkların bir değeri olsaydı. Demek ki o kadar bile değeri yok. Olsaydı ne olurmuş? Allahu Teala ondan kafirlere bir damla su bile vermezmiş. Değerli olanı kafire verir mi? Vermez tabii. Peki ama o onsuz olmaz şeyler olarak bir yasa koymuş Allah. Buna ne dersin? Evet, ona bir şey demem. Yani Allah, bu değersiz varlıklar alemi dünyayı benim imtihan salonum kılmış. Kazanması kolay, harcaması kolay olsun diye. Benim olunca şımarmayayım, benden çıkınca kahrolmayayım diye. Öyle ya, ne değeri var ki? Aman benim iki evim, üç yatım, beş arabam varmış. Ne oldu? Ne fark etti? Olur mu? Beş sivrisine kanadı kadar. O bile yokmuş, bir sivrisine kanadı kadar değilmiş ama hadi kanadın bir parçası kadar dünyanın üçte biri benim oldu. ne fark eder? Benden çıkınca, yani elimden alınınca, bir imtihan gereği verilince, ben imtihan gereği verilmiş bileceğim, alınınca ben imtihan gereği alınmış bileceğim. Ne kadar kolay değil mi olayı böyle değerlendirmek? Elhamdülillah ki Allah rahmetellil alemin bir peygamber göndermiş de o bize bunları haber vermiş. Değilse nereden bilecek, nasıl bulacaktık? Bir seferinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine çarşısının kenarından geçerken ashabıyla yerde, şöyle kenarda, galiba o dönem için orada büyüklüğü nedir, kokması kokuşması nedir düşünemiyorum ama işte Medine sıcaklığında bir oğlak ölüsü görür. Bu oğlak ölüsünü hanginiz benden satın almak ister deyince ses yok. Hiç kimse satın almaktan yana değil. Tekrar sorunca yine cevap yok. Bu sefer peki hanginize hediye etsem bunu kabul edersiniz diye sorunca sahabe diyor ki ya Resulallah diri olsaydı neyse hatta kulakları da kesikmiş çok da makbul bir şey değil ama ölüyü ne yapalım bu oğlak ölüsünü biz nerede kullanacağız ki hediye alalım diyorlar. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam hakkın ve hakikatin sözcüsü olarak sözüne şöyle devam ediyor. Bakın işte sizin yanınızda bu oğlak ölüsünün değeri neyse Allah katında da dünya ve içindekilerin değeri budur. Eyvah dedim bu rivayeti duyunca. Meğer biz bir oğlak ölüsünün dişleri, kemikleri, derisi içindeki pisliğine kavgalar ediyor. Kardeşler birbirine giriyoruz ya da küsüyoruz, darılıyoruz. Akşamımızı, sabahımızı bu işe hasrediyor. Yuvalar parçalıyoruz, evlatlar terk ediyoruz. Karı koca birbirimize düşüyoruz. Nedenmiş? Çünkü oğlak ölüsünü elde edecekmişiz. Yazık. Benzer nice örnekler bulursunuz. Dünya ve içindekilerin değeriyle ilgili. Peki bu kadar değersizse atsak mı, vazgeçsek mi, yemesek, içmesek, yani ölsek mi? Hayır, suçluyuz o zaman. Ya ne yapsak? Onun değeri benim imtihan sorumdur bileceğim o kadar. Allah benim imtihan dünyamda onu benim çevreme yerleştirmiş. Bütün bir kainat imtihan salonu, onun her bir birimi imtihan soruları, ben onlarla imtihan oluyorum. Başarmak için, kazanmak için, yani Kur'anca söylersek felaha ermek için, o konuda Allah'ın dediğini dinlemek zorundayım. Tekrar okuyorum. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاهَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاِنْ Allah katında eğer dünyanın bir sivrisinek kanadı ağırlığınca değeri olsaydı, kafire ondan bir damla su vermezdi. Buradan hareketle insanlar, dünya yani sivrisinek kanadı kadar bile değeri olmayan şeylere kim daha çok sahipse daha değerli zannetmesinler. 676 Lev lem tüznibu leca Allahu bi kavmin yüznibune feyafiru lehum ve yudhiluhumul cenne. Eğer siz hiç günah işlememiş olsaydınız Allah günah işleyen bir topluluk getirip onların günahlarını bağışlar sonra da onları cennete koyardı. Estağfirullah. Bütün günahlarımıza tekrar tekrar estağfirullah. Yani insanlar sözü söyleyenin peygamber olduğunu unutarak sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir sözcünün sözü gibi değerlendirip anlamadıklarını itiraz olarak ortaya koyuyorlar. Ne demek yani? Sanki peygamberimiz ve Allahu Teala bizim günah işlememizi istiyor. Tamam hadi öyleyse günah işleyelim de bizim o günaha giren kavim olmamız gerçekleşsin. Sonra da Allah bizi affedip cennetine koysun. Hayır. O anlama gelmez ki. Hiç öyle düşünmedim. Yani insanlar biz günaha girmeyeceğiz. Girersek insanlıktan çıkalım. Girersek imandan çıkalım. Günaha girince biz dinden imandan çıkalım demesinler diye denilen bir söz gibi geldi bana. Yani bir insan günaha girince günaha girer efendim. Günaha girince silinmez. Bitti denilmez, tamam denilmez, günaha girince her şey tamam olmaz. Olmaz tabii çünkü insandır, günaha girebilecektir. Önemli olan günahta ısrar etmemektir. Ama ben gibi bir insan, ben gibi bir erkek, ben gibi bir kadın, ben gibi bir hacı, ben gibi bir hoca, yakıştı mı bana bu günah? Evet, yakışmadı. Öyleyse ben bu günahı işleyecek kadar alçalmışsam, evet, alçağın tekisin tamam, o zaman iyi bir Müslüman ol, tevbeni büyük yap, çok büyük günah işledin öyle mi? Hem öyle bir günah işledin ki, o bir tek günah, hayatın boyunca hiç günah yoktu, bir tek o günah seni cennetten çıkaracak kadar büyüktü öyle mi? Böyle olur mu dersiniz? Evet, böyle günahlar vardır. Bizim babamız, babam Adem Aleyhisselam'ın günahı böyle değil mi? Söyleyin. Hiç günahı yoktu, hiç hatası yoktu, hiç yanlışı yoktu. Cennete koymuştu Allah onu ve demişti ki bu ağaç, bakın bu ağaçtan sakın yaklaşmayın. Ama bir günah işledi. Hem ne büyük bir günahmış, onu cennetten çıkaracak bir büyük günah. Olsun, ne olurdu da yani, tevbe edecekti ya. Allah Adem'e tevbe öğretti. Adem Allah'tan tevbe öğrendi ve bu öğrendiği tevbeyle Allah'a tevbe arz etti. Pişmanım dedi, ya Rabbi döndüm, vazgeçtim, yanlışımı kabul ediyorum dedi. Allah da kabul etti. Ondan dolayı bizim Allah ahlakıyla ahlaklanmamız için tevbeyi, affı, istiğfarı bilmek zorunda olduğumuzu unutmayalım. Mesela size birisi yanlış yaptı. Gerçekten hayal etmediğiniz, hatırınıza gelmeyen bir günah sizi zorladı. Kendisi işledi, sizi de ortak etti. O kadar büyük bir günah ki, evet. Fakat siz ondan dolayı bağı kestiniz. Yanlış yaptı size. Ocağınızı söndürecek kadar, dükkanınızı kapatacak kadar, evinizi yakacak kadar, canınızı yakacak kadar o kadar büyük bir suç işledi. Biliyorsunuz, evet aynen, ama pişman oldu, ama tövbe etti, ama siz onu affedemiyorsunuz. Ve ilgiyi kesiyor, selamı kesiyorsunuz, bir daha görüşmeyeceksiniz, ondan aldığınız her şeyi bitiriyorsunuz, ona vereceğiniz her şeyi siliyorsunuz, o yok artık dünyada, sizin parçanızdı, gözünüz kulağınızdı, eliniz ayağınızdı, ciğeriniz kalbiniz yüreğinizdi, her şeyinizdi ama siliyorsunuz. Evet, güzel. Ve fakat yarın Allah derse ki size, kulum neden ondan ayrıldın, neden selamı kestin? Ama neden onu vücudunun bir organı olmaktan çıkartmaya niyet ettin? Ama ya Rabbi çok büyük bir suç işledi. Çok büyük bir suç işletti. Mecbur kaldım ya Rabbi. Ama kulum o tevbe etti ve ben kabul ettim kulluğa. Ama onun tevbesini ben kabul ettim. Ama o döndü. Ama sildi hayatındaki yanlışı. Ama o tertemiz oldu. Ama o senin yine parçan, yine kardeşin derse ne diyeceksiniz? Öyleyse günaha girmemek değil asıl olan, ısrar etmemektir. Günaha girmemek değil esas olan, günahı sevmemektir, razı olmamaktır, vazgeçmeyi bilmektir, tevbe etmeyi bilmektir, istiğfar etmeyi bilmektir elbette. Öyle yapalım. Çünkü eğer günah işlememiş olsaydık, yani insan olmazdık demek, melekler işte günah işlemiyorlar, taşlar, ağaçlar günah işlemiyorlar, semadakiler ve arzdakiler bu anlamda günah işlemeyenler var. Ama öyle değil. Halife-i Ruh-i Zemin diye tarif edilen Allah'ın yeryüzünde kendisinin istediği dini yaşama ve yaşatmakla görevli insanoğlu, işte onlar günaha girer bazen, günah işler bazen ama günahlarına tevbe eder, istiğfar eder, vazgeçtiklerini Allah'a beyan eder, yeniden bir hayat programıyla kulluğa devam ederler. Allah da onların günahlarını bağışlar ve onları cennete koyar. Ya Rabbi bizi onlardan eyle. Amin. Tekrar okuyorum. Lev lem tüznibu lece Allahu bi kavmin yüznibun feyağfiru lehum ve yudkhiluhumul cenne. Eğer siz hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah günah işleyen bir topluluk getirip onların günahlarını bağışlar, sonra da onları cennete koyardı. Konuyla ilgili bir başka hadis 677. Lev lem tüznibu لَخَش۪يتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ اَشَدُّ مِنْ ذَٰلِكَ الْعُجْبَ الْعُجْبَ Eğer hiç günah işlemeseydiniz, o zaman ben sizin, şimdiki günahlarınızdan daha beter bir günah işlemenizden korkardım. O da kendini beğenmek, yani mükemmel görmektir. Ne dersiniz? Bir önce anlatılan hadisin bir başka yorumu mu? Bana öyle geldi. Diyelim günaha girmediniz. Bütün insanlar olarak değil bu sefer, fert olarak. Günaha girmeyen bir adam var. Alırken, satarken, baba veya koca, anne ya da hanım olmak açısından tüm hayatında günaha girmemiş. İbadet ve itaatını hayatının tümüne şamil kılmış. İsyan yok hayatında. Böyle bir adam namazına dikkatle büyümüş, orucunu atlamamış, zekatının farkında hareket etmiş, hep Allah'ın dediği gibi hep Allah'a kul olmuş. Evet, böyle bir adamla ilgili Aleyhissalatü Vesselam'ın bir özel korkusu var. Korkarım, bu adam kendini beğenmeye, sanki Allah beni mecburen cennetine koyacak, günahım yok ki demeye başlarsa, bu çok daha korkunç bir günahtır. Öyle olunca, haddimizi bilelim, yanlışımızı anlayalım, Allah bize günahımızı bildirsin, yanlışımızı öğretsin, hata, kusur ve kabahatimizden bizi haberdar kılsın, tevbe imkanı versin, yeniden daha iyi Müslüman olmak için bize yardımını esirgemesin, iyi bir Müslüman olalım. Değilse, önemli olan günahsızlık değil, yani peygamberlik değil, peygamberlerdir o günahsız olanlar. Onlar da sürekli Allah kontrolünde insanlardır. Onların durumu, hal ve ahvali elbette bize bu açıdan benzemez. Çünkü onların yükü bunu gerektirir. Onların konumu ve durumu bunu gerektirir. İşte biz de günahlarımızı bilelim, listeleyelim, sevaplarımız ve günahlarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım, iyiliklerimizi bir bir artırmaya, kötülüklerimizi de bir bir azaltmaya çalışalım. Tekrar okuyorum. Lev lem tudnibu lehaşitu aleyküm ma hu eşeddu min zalik el ucbe el ucbe. Eğer hiç günah işlemeseydiniz, o zaman ben sizin şimdiki günahlarınızdan daha beter bir günah işlemenizden korkardım. O da kendini beğenmek, mükemmel görmektir. لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره وما من أهل بيت إلا وملك الموت يتعاهدهم في كل يوم مرة فمن وجده قد انقضى أجله قبض روحه فإذا بكى أهله وجزعوا قال لم تبكون ولم تزعون فوالله ما نقصت لكم عمرا ولا حبست لكم رزقا وما لي من ذنب ولي إليكم عودة ثم عودة. Eğer ecele ve onun hızla yaklaşmasına dikkatlice bakıp durumu kavrasaydınız, emellerinize ve onların sizi aldatmasına kin güderdiniz. Ölüm meleği, her evin halkına her gün bir defa gelir ve onlarla sözleşme yapar. Ahdini yeniler. Kimin eceli geldiyse onun ruhunu alır. İşte o zaman ailesi feryadı basar ve ağlar. Ölüm meleği der ki, niye ağlıyorsunuz? Niçin feryat ediyorsunuz? Ben onun ömrünü eksiltmedim. Ömür süresini çalmadım. Kendisine gelmesi gereken rızkı durdurmadım. Benim bu işte bir günahım yok. Hem ben size yine geleceğim, yine geleceğim. Ölüm ve biz mi desek? Ölüm karşısında biz mi desek? Ölmeyi kabullenmek ve biz mi desek? Ne anlatıldığını yeniden düşünsek, isterseniz siz bu kitabı bulup her gün sabah ve akşam bu hadisi aile boyu bulunduğunuz yerdeki insanlara bir kere daha okuyun. Ne desem, ne deseniz, nasıl da söylesem, düşünebildiniz mi? Eğer insanlar eceli ve onun hızla yaklaşmasını dikkat edip bilip düşünebilse, kavrayabilseydi, o zaman emellerine ve emellerin bizi aldatmasına kin güderlermiş. Nasıl? İsteklerimiz, beklentilerimiz, heveslerimiz, hedeflerimiz, emellerimiz, daha genel ifadeyle kuruntularımız hep bizi aldatmıyor mu bunlar? Ve emelle, eceli, ölümle beklentilerimizi bir araya getirince nasıl da onlardan tiksiniyor, uzaklaşmak istiyorsunuz değil mi? Evet, çünkü o tür beklentiler, o tür emeller, o tür hevesler bizim ölümü düşünmemize engel oluyor. Sanki sadece bunun için var. Eceli hesaptan çıkarıyoruz sanki. Oysa ölüm meleği her gün ev halkına gelip bir sözleşme yapıp ahdini yenilemeye devam edermiş. Ama işte o gelişinde kimin eceli geldiyse onun ruhunu alır ve emaneti yerine götürürmüş. İşte o zaman aile feryada basıyor. Ağlamaya devam ediyor. Ölüm meleği dermiş ki, biz şimdi duyalım onu. Bizden birisi ölünce duyamayız değilse, aklımız başımızdayken, içimizden biri ölmeden duyalım. Diyormuş ki ölüm meleği o anda. Niye ağlıyorsunuz? Bu feryat ve figan neden? Niçin feryat ediyorsunuz? Düşünmüyor musunuz? Ne var? Ben onun ömrünü mü eksilttim? Hayır. Yani ömür süresini çaldın mı? Hayır. Kendisine gelmesi gereken rızkı durdurdun mu? Hayır. O zaman benim hiçbir günahım yok. Neden beni suçluyorsunuz? Ama unutmayın, ben size bir daha geleceğim. Ben size tekrar geleceğim. Ben size yine geleceğim. Ben size yine geleceğim diyor. Evet, öyle olmadı mı? Yine gelmedi mi? Bir evden 5 yaşında bir çocuk öldükten sonra çok taze bir bebek aldım. Bir daha gelmesem mi diyecekti? Hayır. İhtiyar öldükten sonra sırayla mı geldi? Hayır. Kim ölünce kime sıra gelirse bize mi sordu? Hayır. Öyleyse ölümsüz bir hayat yaşıyoruz sanki. Yani ölümü düşünmeden yaşamak istiyoruz. O da bizim bu hale gelmemizin belki temel nedenlerinden biri. Yeniden bir kere daha okuyalım ve sonra Allah'ın ölümü neden var ettiği üzerinde düşünmemize bile gerek yok. Kulluğa devam edelim. Eğer ecele ve onun hızla yaklaşmasına dikkatlice bakıp durumu kavrasaydınız, emellerinize ve onların sizi aldatmasına kin güderdiniz. Ölüm meleği her evin halkına her gün bir defa gelir ve onlarla sözleşme yapar. Ahdini yeniler. Kimin eceli geldiyse onun ruhunu alır. İşte o zaman ailesi feryada basar ve ağlar. Ölüm meleği der ki, niye ağlıyorsunuz? Niçin feryat ediyorsunuz? Ben onun ömrünü eksiltmedim. Ömür süresini çalmadım. Kendisine gelmesi gereken rızkı durdurmadım. Benim bu işte bir günahım yok. Hem ben size yine geleceğim, yine geleceğim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.